Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz. Evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiniz. Ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yoregel, Tuamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginal, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Bugün bir konuğu konuşacağız. Aslında konuk değil, bu adamcağız daha önce Ankara'da büyükelçilik yaptı. Hatta Ankara'da muhabirlik yapanlar, gazetecilik yapanlar iyi de tanırlar kendilerini. Çünkü tam anlamıyla, kelimenin tam anlamıyla poker face denilen, poker surat denilen, elini asla belirtmeyen, ne söyleyeceği, hani sizi öpecek mi, ısıracak mı, tükürecek mi çok fazla anlayamadığınız bir insan. James Jeffrey, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Suriye özel temsilcisi. Ama statüsü sadece bununla sınırlı değil. Çünkü Jeffrey'nin Suriye statüsü bizim aslında oradaki statümüzün de tartışılma gerekçesi. Yayını aşağıdan paylaşmanızı rica edeceğim Periskop izleyicileri. Diğer dostları çağırın yayını paylaş tuşuyla. Ben de aynı şeyi Twitter üzerinden yapayım. Hemen herkes çağıralım, hızlıca toplanalım burada. Bir araya gelelim ki konuşalım. Çünkü konu çok önemli. Konu hani birilerinin yere göğe sığdıramadığı, kıçından uydurmalara doyamadığı beka meselesi. Gerçek beka meselesi. Çünkü 10 gün içinde verdiğimiz 13 şehidin ardından Türkiye'de insanlar sorular sormaya başladılar. İktidarın hiç sevmediği sorular üstelik bunlar. En başta gelen de bizim Suriye'de ne işimiz var sorusu. Neden bizim askerimiz öldü? Oysa bugün yayın içinde size anlatmaya çalışacağım ki yeni bir soru değil bu. Geçmişte de benzer örnekleri yaşanmış. Üstelik uluslararası koalisyon pencerelerinin içinden geçerek, belki o toplulukların içinde yer alarak bundan 60 sene önce de benzerinin, hatta kabaca 70 sene önce bir benzerinin Kore'de yaşandığı bir durumdan söz ediyoruz. Hemen şunu söylemeyin lütfen. Ama o bir NATO operasyonuydu. Burada bahsedilen şey öyle bir şey değil. Eyvallah, söylediğim o zaten. Bundan söz etmiyorum ben. Ama bizim asıl konuşmaya çalışacağımız şey bugün bizim kullanılabilirlik durumumuz. Çünkü öyle bir noktaya geldik ki yayının ikinci bölümünde size anlatacağım ve göstereceğim. Dün hem Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ağzından hem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ağzından hem böyle bir yandan Türkiye'de insanların gönüllerini okşayacak, kendi trollerine de hitap edebilecek cümleler duyduk. Hem de aslında bundan 10 sene önce edilmesi gereken cümleleri. Birleşmiş Milletler, NATO göreve davet edildi mesela. Mesela İran ve Rusya kendi kontrolü altında olduğunu dünyanın, alemin bildiği ama bizim ısrarla kabul etmediğimiz Suriye'yi çeki düzen vermek üzere göreve davet edildi. Ama bir parça geç kalındı bana kalırsa. Çünkü öyle bir noktadayız ki şu anda nereye doğru bir adım atsak aslında bir diğerinin kazanmasına vesile olacağız ve arada kaybeden biziz. Yıllardır burada, en azından son 4,5 yıldır durmadan, dinlenmeden, bıkmadan, yılmadan, küfürlere, kıyametlere rağmen diplomasinin görev başına gelmesinin gerekliliği işte burada ortaya çıkıyor. Dün partisinin grup toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu beklendiği gibi Fethullah Gülen terör örgütünün siyasi ayağı üzerine konuştu ve son cümlesinde açık açık dedi ki bu örgütün siyasi ayağı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama her yayının içinde bir şekilde yer alıyor, yer almak zorunda. Çünkü yalanın yeniden üretimine onlar katkıda bulunuyorlar. Öyle bir duruma gelmiş medya var ki elimizde. Adamlar buna karşı hemen yeni konuklar icat ettiler. O setler, gezdirilen modüler mobilya setleri gezdirildi ve şu söylenmeye başlandı. Bakın, ısrarla konuşulan şey şimdi yeni keşfedilmiş gibi ortada. Tıpkı bugün konuşacağımız bu James Jeffrey'nin Türkiye'deki ziyaretine benzer bir şekilde. 1986'da bu adamlarla ilgili ilk haber yapılmış. O gün görevde olan Adalet ve Kalkınma Partisi miydi? Soru bu. Ama sorun bu değil. Soru bu olabilir ama sorunumuz bu değil. Çünkü asıl palazlandığı dönemin ne olduğunu bilmeden, konuşmadan burada yapacağımız bütün çıkarımlar yanlış ve ayağa yere basmayan şeyler olacaktır. Tıpkı bugün konuştuğumuz Suriye konusundaki gibi. Size bugünden söyleyeyim, geçmişteki bölge bozukluklarına, bölgenin dengelerinin bozukluklarına, o zaman atılan adımlara ilişkin de bir takım atıflar duymaya başlayacağız yakında. Çünkü iktidar ne zaman Tayyip Erdoğan'a ucu dokunacak, onun yaptığı hatanın ortaya çıkmasını gerçekleştirecek bir durum görse tuhaf bir noktaya savruluyor ve oradan hemen geçmişten örnekler çıkartıp gösteriyor. Bu şehircilikte de böyle. Yani Ankara'nın planlarını çizen iki Ayyaş dediğini unutturmaya çalışan bir insandan bahsediyoruz bugün. Öyle bir insan ki okullara daha bundan 3 gün önce dağıtılan bir kitapçıkta 10 Kasım Tayyip Erdoğan tarafından nasıl anılıyor diye evinizde lise öğrencileri vardır. Sorun onlara, eve getirsinler onları o ufak kitapçıkları. 10 Kasım anlatır gibi insanlara Osmanlıcılık övgülerinin nasıl yapıldığını unutmadık. Bunun üzerinden daha 10 sene geçti ve daha 2 gün önce kendisine uzatılan mikrofonlara konuşmayı marifet sayan, söylediklerinin saçmalığına zerre kadar değer vermeyen insanlar çıkıp dediler ki evet bir takım hatalarımız oldu. Oysa bahsedilen hatalar bir ulusun kaderiyle oynayacak hatalar. Yeni hatalar değil, yayının sonunda size göstereceğim. Nazım Hikmet'in 23 senelik askere dair şiirini yazmasına gerekçe olan 70 senelik hatalardan bahsediyoruz. O zaman ne diyeceğiz? Tamam, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin suçu yok. Bak 70 yıl önce de yaşanmış bu. 1950 ile 53 arasında o 3,5 senelik dönemde yaşanmış Kore Savaşı'nda ne oluyorsa bugün Türkiye'de aynı şey oluyor. Sorgusuz sualsiz sadece birilerine yaranmak üzere operasyonlar yapılıyor. Oysa biz 10 günde 13 şehit verdik. Ve o insanların aileleri sorgulayamıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin büyük gazetelere verdiği ilanlarda o garibanların adı geçiyor sadece. O kadar. Başka hiçbir şey yok. Öldüler. Güzel öldüler. Şehit oldular. Diyanet İşleri Başkanı yalanlarıyla hazır zaten hemen söylemeye. Eğer abdestli öldüysen zaten şehit statüsündesin. Eğer sen bir imam hatip yapımına katkıda bulunduysan zaten sana cennetten ev verilmiş durumda. Peki neden biz ölümü bu kadar kutsuyoruz? Neden yaşamak üzerine konuşmuyoruz ki? O insanların yapacağı hiçbir şey yok muydu? 10 günde verdiğimiz 13 şehidin hayatlarına ilişkin başka planları yok muydu sahi? Ağır soru biliyorum ama konuşmak zorundayız. O insanların hayattaki tek aileleri, arkalarından belki tanıdıkları belki tanımadıkları, yakını olduğunu ifade eden bir insanın söylediği gibi sadece şehit olmak mıydı emeli? Açık konuşmak gerekiyor. Bizim ne işimiz var Suriye'de? Dün sabah sorduğum soruyu tekrarlıyorum. Bizim ne işimiz var Libya'da diye soruyorduk. Ne oldu Libya mücadelesi? Nerede şu anda? Bizim Akdeniz'deki durumumuz daha mı rahatladı? Tamam mıyız artık? Akdeniz'de her şey güllük gülistanlık, kontrol altında. O yüzden mi biz Libya konuşmuyoruz şu anda? Hayır. Çünkü Libya'da yaşananların iç siyasete zerre kadar etkisi olmadığı görüldü. Oradan bir şey çıkmıyor. Ama aynı şey Suriye için de geçerli olmasına rağmen bugün gözümüzün içine baka baka aynı yalanlar söyleniyor. Neden? Neden? Türkiye'nin buradaki çıkarlarının ne olduğu neden bu milletle açıkça konuşulmaz ki? Neden bir televizyon programında son cümle olarak yalandan dökülür ağızlardan? Orada petrol var mı? Doğalgaz var mı? Var. Ve bunlar bize teklif edildi mi? Edildi. Libya konusunda en son konuştuğumuz buydu. Ne oldu? Libya'da petrol mü kurudu? Libya'nın doğal gaz kaynakları yerin dibine mi kaçtı? Ulaşılamıyor mu artık? Hayır. Tam tersine biz büyük devletlerin arasında ezilen çimler misali yok olacağımızı gördük. Ama şimdi bağırmak için çok geç artık. Kime bağıracağız sahi? Kime sesleneceğiz? Birleşmiş Milletler'e mi? Birleşmiş Milletler'e seslendiğimiz zaman rejim rejim diye bağırarak kendi yandaşlarını çığırtkanlar gibi sokaklara döken iktidar oradan şu cevabı almayacak mı? Senin rejim dediğin burada zaten tanınan devlet ve o devletin başkanı. Ne yapacağız o zaman? Ya da Amerika Birleşik Devletleri özel temsilcisi James Jeffrey'nin yüzüne bakıp Amerika Birleşik Devletleri bu konuda baskı unsuru olsun mu diyeceğiz? İyi ama Amerika Birleşik Devletleri'nden bu baskıyı isteyeceksek eğer onlar sormayacaklar mı? Sen Ruslarla neden gezdin kol kola diye? Ya da aynı şekilde Rusya'nın kapısına gittiğimiz zaman sessizliğini bozacak mı Vladimir Putin? Hiç zannetmiyorum. Çünkü onlar için bekleyip görmek her ihtimalde kazançlı çıkmak demek. Bizim için artık çok geç. Amerika Birleşik Devletleri ile baş başa kaldığımız her anda Büyük Orta Doğu Projesi'nin bugün geldiği nokta tartışılacak. Evet, onlar o projeden çoktan vazgeçti. Donald Trump göreve geldiği dönemde zaten o paradigmanın iflas ettiğini ama yenisinin hızla kurulduğunu söyledi. Üstelik damat aracılığıyla. Hani birilerinin zoruna gidiyor ya, damat istifa diye bağırıldığı zaman. Ama bizim istifasını isteyeceğimiz asıl damat orada. Ve geçmiş olsun, o damat planı kurdu. Organizasyon tamam. Bizim gözümüzün önünde yapıldı. Biz ne yaptık bu dönemde? Osmanlıcılık. Biz Osmanlıyız, değiliz kardeşim. Bir aileden bahsediyorsun sen. Çırpınsan da Osmanlı olma şansın yok. Osmanlı'nın tebaası olma şansın var, istiyorsan eğer. Ama bence iyi düşünmen lazım. Çünkü Osmanlı'nın tebaası olmak demek, yıkılan bir imparatorluğun ardından kurulan genç ve medeni bir cumhuriyetin vatandaşı olmayı reddetmek demek aynı zamanda. Bugün yapıldığı gibi işte. Birilerinin oyuncağı olan, dış politikada kendi başına tek bir adım atamayan bir güruh demek aynı zamanda. Razı mısın buna? Eğer razıysan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı James Jeffrey'nin ve özür dilerim Donald Trump'ın Suriye özel temsilcisi James Jeffrey'nin kırık bir Türkçeyle ama çok bilinçli sözlerle şehitlerimiz var ifadesini ayağa kalkıp alkışlamış olman gerek. Doğru mu? Alkışladıysan biraz sıkıntı var bu cümlede. Çünkü bizim şehitlerimiz var. Doğrudur. Aynı zamanda terörle mücadelede başlatılan yeni kapan operasyonunda da elinde Amerikan silah ve bombalarıyla orada dağlarda gezip askere ateş eden teröristlerle de mücadele ediyor insanlar. Anlatsana onlara da. Ha? O insanlara da söylemeyi denesene. Siz kutsal bir vazife uğruna ölüyorsunuz burada desenize. Çünkü James Jeffrey gelip Türkçe konuştuğu zaman tıpkı Türkiye'ye gelip göreve başladığı zaman eğer bu ülkeyi önceden çözmüşse ilk yapacağı iş benzer bir cümle kurmak olan dandik teknik direktörler gibi Türkçe ile girecektir işe. Merhaba Türkiye, merhaba İstanbul. Ne güzel değil mi? Çünkü bizim insanımızın gazını almak kolay. Bizim insanımız gazla çalışıyor, aldığın gazın yerine yenisini koyacak olursan eğer senden de şikayetçi olmayacaktır. Bugüne kadar olmamış zaten. Ama biz Büyük Orta Doğu Projesi'nden bugünün Amerikan paradigmasına gelişimi sürecinde diplomasi açısından ne yaptık? Bir konuşsak ya bunu. Diplomasi, Türkiye'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 20 yıllık iktidarı boyunca belki de en çok zarar gören kurumlardan bir tanesi. Çünkü AKP ve Tayyip Erdoğan diplomasiyi diplomatlar eliyle uygulamak yerine onları aşağılayıp, üç koyun bile güdemez bu tipler diyerek sanki görevleri koyun gütmekmiş gibi onları aşağılayarak yerine partisinin yarattığı insanları koydu. Bırak büyükelçimiz Egemen Bağış hepimizin hatırladığı Hakara Makara. Sadece bu kadar değil üstelik. Katıldığı bir Avrupa Birliği toplantısında o belgeyi al uygun bir yerine sok diyebilen bir adam. Gönül rahatlığıyla söyleyen. Neden? Diplomatik nezaket değildir burada gerekli olan çünkü. Partisel bağlılıktır. Lidere bağlılık esastır ve ona bağlıysanız zaten mutlaka bir gün ödüllendirileceksinizdir. Ama bu kadar. Ondan sonrası yerinize daha kullanışlı biri bulunacaksa sizin durumunuz çok da uzun süreli olmayacaktır. Yerinize bulunan daha iyi insan göreve gelecek. Bu sosyolojideki uygun terim, yeni gelenin gayretkeşliği terimini tam da kavrayacak şekilde sizden çok daha fazla çaba göstermeye, çok daha fazla takla atmaya başlayacaktır. Biz Lahey'e Türkiye'den büyükelçi yollarken kullandığımız insan kardeşi 15 Temmuz darbe girişiminin 2 numaralı sanığıyken Lahey'de Uluslararası Adalet Divanı'nda Sudan'ın katili El-Beşir'in yargılanması için sisteme geçildi. Artık tamam El-Beşir bir katil Lahey'e Adalet Divanı'na teslim edilecek uluslararası savaş suçlusu olarak. Hadi diplomasi konuşalım şimdi. Hadi diplomasi konuşalım. El-Beşir'in Türkiye'de Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı, Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde nasıl omuzlarda taşınarak karşılandığını konuşalım mesela. Diplomasi bu değil mi? Diplomasi bu. Diplomasi dediğin şey bu. Bir uluslararası savaş suçlusunu, üstelik herkesin bu adam bir savaş suçlusu, ülkesinde yüz binlerce insanın katlinden sorumlu demesine rağmen onunla ilgili bu ifadelerin kullanılmasını vatana ihanetle eş değer gören insanların yarattığı diplomasi. Nasıl olacak bu? Gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi bir huyu var. Seksi bir cümle. Haklısınız. Kim İsmet Paşa'ya izafe eder bunu, kimi başkasına. Ama önemli değil burada önemli bu sorunların hiçbiri. Bizim asıl burada konuşmamız gereken gerçeği kimin nasıl tanımladığı. Sakın şunu söylemeyin, gerçek dediğin tektir. Doğruya ulaşmanın yolu farklı olabilir ama gerçek tektir. Hayır, Türkiye'de öyle olmuyor o işler. O kadar değişebiliyor ki Fethullah Gülen terör örgütünün siyasi ayağını ararken 1986'ya gitmeyi 2020 yılında akıl edebiliyor insanlar. Oysa o günden bugüne yapılmayanlar herkesin elinde. Dün Kılıçdaroğlu'nun söylediklerinin içinde hani daha önce de size anlatmıştım, görüntü oydu çünkü bir önceki hafta aslında bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha önce hazırladığı ve bütün illerde Türkiye'de tek tek gezerek anlattığı bir rapor. Neden? 20 soruya indirilmiş durumda şu anda. Kimdir? Kimdir Fethullah Gülen terör örgütünün siyasi ayağı? Kemal Kılıçdaroğlu'na soracak olursanız Tayyip Erdoğan'ı işaret ediyor. Ama şunların hiçbiri gözden kaçmamalı. 2004 yılında hani deniyor ya 1986'da bu insanlar ilk kez girmişler Kuleli Askeri Lisesi'ne. O günden nüvelerini bırakmaya başlamışlardı. Ama 1986'da eğer bundan bahsedecek olursan o gün bu haberleri yapan Nokta Dergisi'nin çalışanlarına neden zulmedildiğini de açıklamak zorundasın. O gün de görünmüyordu ki bu. Neden 2020 yılında bunu konuşuyoruz? Hadi o bölümü geçelim, sen haklısın. 2004 yılında Milli Güvenlik Kurulu'nda Fethullah Gülen terör örgütü öncelikli sıralamanın içine girmesine rağmen neden tek bir adım atmamıştır bugünün iktidarı? Şimdi insanlar şöyle şeyler söylüyor. Mesela Nedim Şener köşesinde şundan bahsediyor. Diyor ki insanlara, bir dakika, burada tarihsel süreç göz ardı edilemez. 15 Temmuz darbe girişiminden çok önce bu örgütle en sıkı mücadele etmiş insan Tayyip Erdoğan'dır. Hakkını teslim edin. Sonra küçücük bir cümle yerleştiriyor içine. Yazının nal kadar bir gezin yazının içine nalın çivisinden küçük bir cümle. Diyor ki evet 2002-2013 yılları arasında bu örgütün AKP döneminde palazlandığı yatsınamaz bir gerçek. İyi de biz niye gerçekten hareket etmiyoruz o zaman? Niye gerçeği konuşmuyoruz? Gerçeğin üzerinden gitmek yerine neden bambaşka yerlere gidiyoruz? Günlerdir Türkiye'de bir uyuşturucu baronunun, uluslararası bir uyuşturucu baronunun yayının ikinci bölümünde hem bir günden hem cumhuriyetten o haberleri göstereceğim size çünkü. Bir uyuşturucu baronunun Türkiye'de cezaevinden çıkartılması için cumhurbaşkanına en yakın insanlardan birinin aracı olduğu iddiasını konuşuyoruz. Böyle bir iddia ki hani birileriyle ilgili gündeme geldiği zaman devletin şerefli savcısı arabamı bile veririm ben buna al sana zırhlı araç diye çıkartılıp verilen insanlar savcılar hakimler bugün muteber değil. Bugün muteber değil. Bu insanlar konuşmuyor Türkiye'de. Bu insanlar öyle bir hale gelmiş durumda ki onlar da derdini anlatıyor ve diyorlar ki bir dakika ya bu adam bize baskı yaptı. Burhan Kuzu bize baskı yaptı. Kendisi ve avukatı aracılığıyla bize baskı yapıldı. Bu adamın cezaevinden çıkartılması için ifadeler o kadar net ki İran'la aramız bozulur dedi bana diyor bir hakim ya. Bana telefon edip bizim İran'la aramız bozulur bu adamı tahliye etmek zorundasınız dedi. Türkiye bunu konuşmuyor. Türkiye neyi konuşuyor biliyor musunuz? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Suriye özel temsilcisi James Jeffrey ki Ankara'da Amerikan Büyükelçiliği yapmış bir insandır Türkçe konuştu. Türkçe konuştu, şakıdı, üstelik yanındaki başka bir görevliyle Türkçe konuşmaya ikna etti, onu da konuşturdu. Kameraların karşısında şakıdılar, şehitlerimiz var dedi, başınız sağ olsun dedi. Hepimize, bence sevinmeliyiz, bence tamam artık sorunumuz çözüldü. Neden? Çünkü gerçek saklandığı dönemde bu tarz cümleler gerçekmiş gibi konuşulabilir Türkiye'de. Siz çıkabilirsiniz bir sahneye ve oradan diyebilirsiniz ki bizim partimizin iktidarında sanatçıların önü açıldı, yaratım süreçleri desteklendi, hatta size yakın insanlardan hamasi örnekler verirsiniz. Dersiniz ki Necip Fazıl tukaka edildi bu ülkede. Kendisi bir kumarbazdı. Devlete başvurup bana 3-5 kuruş atın istediğiniz yazıyı yazarım diyen bir adamdı. Bunu söylemezsiniz mesela. Mehmet Akif'ten bahsedersiniz. Akif'in yaşamının en önemli yerini atlar dersiniz ki Beyazıt Camii'nden öğrenciler kaldırdı cenazesini. Bu mudur Akif'le ilgili hatırlanması gereken? Oysa çok şık dizeleri vardır. Mesela der ki ders alınsaydı hiç tekerrür eder miydi tarih? Size söylüyor bunu. Ders alınsaydı hiç tekerrür eder miydi tarih diyor. Yani siz ders almış olsaydınız, siz bunları söylenenleri görseniz, kabul etseniz, insanların başkalarının da haklı olabileceğini düşünseniz, o zaman tarihte bunları tek tek yaşar mıydık? Yaşamazdık kuşkusuz. Ama sizin için bir önemi yok. Hiçbir önemi yok. Siz geçmişte Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanı benim diye övünerek söylerken bugün Amerika Birleşik Devletleri ile yürütülen müzakereleri kofti bir kahramanlıkla da anlatabilirsiniz insanlara. Çok kolaydır. Yarım saat önce telefonda konuştuğunuz insanla ilgili olarak sözcünüz aracılığıyla açıklama yaptırır ve dersiniz ki kınama en üst düzeyde yapılır. Kınama. 13 kişi öldükten sonra yaptığınız kınamanın kime ne faydası var söyler misiniz? Bugün büyük gazetelerde 5 askerin ölüm ilanı var. Türk Silahlı Kuvvetleri vermiş. 5 asker. 5 askeri üniformalı insan, 5 askeri üniformalı vatan evladı. Kim olduklarının çok önemi yok. Gerçekten yok. Çünkü onlar sadece birer isim şu anda. Ama koskoca bir yanlış politikanın kurbanı 5 insan. Ve bugün Türkiye'de bunu konuşmak yasak. Bunu söylediğiniz zaman insanlar sizi vatan haini olmakla suçluyor. Oysa vatana ihanet bu değil ki. Vatanın çıkarlarını sonuna kadar gözetmek ve bunun için akılcı politikalar geliştirmek. Asıl yapılması gereken bu. Eğer siz bunu yapmıyorsanız bence ihanet kavramı tekrar sorgulanmalı. Bugün geldiğimiz noktada biz artık bunu sorgulamak zorundayız. Bizim ne işimiz var Suriye'de? Bu soruyu yüksek sesle ve defalarca sormak zorundayız. Hamasi nutuklarla bunun karşılığı alınamaz. Alınamadığı görülüyor işte. 5 vatan evladını daha kaybettik. Ve sadece 10 gün içinde. Sadece 10 gün içinde. İkisiyle 11 arasında 13 vatan evladını şehit verdik biz. Neden? Neden? Türkiye'de teröre karşı yürütülen operasyonlarla ilgili kamuoyunun desteği bu kadar net sağlanmışken neden yepyeni bir macera aramaya gitti iktidar? Çünkü bundan 10 sene önce söylenen yalanın artık tutmadığı görüldü. Yani bu bölgenin abisi biziz, ağası biziz, paşası biziz, sorun olursa biz çözeriz, racon olursa biz keseriz diyen insanlar bugün o raconun esamesinin okunmadığını söyleyemiyorlar insanlara. Ağzını açtığın zaman bölgede paspas olduğun, otoban gibi çiğnendiğin gösterilmemeye çalışılıyor. Oysa gerçek bu. Suriye ile ilgili atabileceğimiz her adım, ister adına Soçi mutabakatı deyin, isterseniz Ankara görüşmesi Rusya'nın insafına bırakılmış durumda şu anda. Vladimir Putin'in ağzından çıkacak iki cümleyi bekliyor herkes. Bugün Tayyip Erdoğan partisinin grubuna seslenecek ve Suriye konusunda atılacak adımları açıklayacak. Ben de size şu anda şunu söyleyeyim ki o adımların hiçbirinin kıymeti harbiyesi yok. Çünkü orada asıl olan hikaye maalesef Putin'in söyleyecekleri. Putin sessizliğini koruyor, bir şey söylemiyor. Klasik bir KGB ajanı tribi. Dinliyor o, bekliyor. Zaten bir kurgusu var bu olayın. Önceden düşünülmüş, diplomatik adımlara atılmış bir kurgu üstelik bu. Hani son anda uydurulup, önce yapıp sonra düşünülen bir diplomatik kurnazlık, şark kurnazlığından bahsetmiyorum. Ve artık kamuoyunun içinde oluşturulmuş troll grubu hiç kimsenin bir işine yaramıyor. Onlar kimseyi ikna edemiyor. Televizyonlara çıkarttığınız dandik insanlar hiç kimseye bir şey anlatamıyor. Saçmaladıkları çok görülüyor. Siz ne derseniz deyin. Onlar akademik unvanlarının altına sığınmalarına rağmen gerçek bir çözüm sunamıyorlar insanlara. Nedir gerçek çözüm? Hadi onu konuşalım. Uluslar ailesinin onurlu bir üyesi olarak bu çözüme katkıda bulunmak Türkiye'nin yapabileceği. Ama bizim bir farkımız var artık. Ülkemizdeki 4,5 milyon Suriyeli. Biz artık bu sorunun bir tarafı değiliz, parçasıyız. Üstelik bugünün iktidarının yanlış uygulamaları nedeniyle parçasıyız. Hamasi nutuklar nedeniyle parçasıyız. Bu kadar. Biz içindeyiz bu işin. Suriye nüfusunun 4,5 milyonu bizde şu anda. Ve bu insanlar geleceklerini Suriye'de mi, Türkiye'de mi görüyor? Bu soru tartışılmıyor. Hala tartışılmıyor. Hala tartışılmıyor. Niye? Çünkü tartışılmasına gerek yok. Çünkü tartışılması riskli bu konunun. Eğer tartışırsanız, sorular sorarsanız size diyorlar ki vatan hainisin sen. Türkiye'nin âli çıkarlarını korumak, kollamak, gözetmek zorundasın. İyi de sizin belirlediğiniz şeylerin bu milletin âli çıkarları içinde olduğunu ben hiç düşünmüyorum. Politikalarınızın tamamı yanlış. Tamamı, bir ilkisi üçü beşi değil, tamamı yanlış. Saçma sapan kofti bir Osmanlı kabadayılığı üzerine kurulu. Üzerinden bunca yıl, 100 yıl geçmiş, yepyeni bir cumhuriyetle taçlandırılmış Anadolu coğrafyasında siz hala geçmişin niteliksiz işlerini sokuşturmaya çalışıyorsunuz insanlara. Hiçbir işe yaramıyor ki. Hiçbir işe yaramıyor. Çünkü sizin kafanızda ulus olma bilincinden hareket eden Anadolu devriminin değil, ümmet politikasından çıkan saçma sapan bir muhafazakar demokrat tribinin izleri var. Bu kadar. Bunu düşünüyorsunuz siz. Oysa bu hiç kimseye uymuyor bu elbise. Hiç kimseye. Siz zorla giydirip insanların üzerinde tutmaya çalışıyorsunuz. Ama olmuyor. Olmuyor, sırıtıyor. Kimi zaman göğsünden bir faça veriyor, kimi zaman eteği sökülüyor. Ama olmuyor bu elbise. Bundan sonra da olmayacak. Kasıyor çünkü. Ve ne kadar yalan söylerseniz söyleyin. Bu politikanın tutmadığı artık her yerde görülüyor. Faça vermesi için bir insanın 3 cümle Türkçe konuşması yetiyor. James geliyor. Türkçe konuşuyor. Bu adam kim diye soranlara eski Ankara Büyükelçisi diyorlar. Diyoruz. Bu adam aynı zamanda Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın Suriye özel temsilcisi diye de ekliyoruz. Çok önemli. Türkiye'de görüşmeler yapmak üzere geldi. Ve ilk cümlesi şu oluyor. Diyor ki başımız sağ olsun şehitlerimiz var. Şehitlerimiz Amerikan silahıyla öldürülen askerlerimiz. Doğru mu? Ve bunlar şehit sayılıyorlar. O insanların aileleri soramıyor. Bizim evlatlarımız niye öldü? Ve biliyor musunuz? Bundan 70 sene önce de sorulamamış bu topraklarda bu soru. Ama bir cesur şair çıkıp sesi bugünlere kalacağını bilerek ya da bilmeyerek ama güçlü şiirler yazarak bu soruyu insanların karşısına bırakmış çok cesur şekilde üstelik. Demiş ki onlara Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Dulles insanların ortasında çıkıp NATO askerleri üzerinde baktığımız zaman inceleme yaptığımız zaman bize maliyeti en düşük olan Türk askeri 23 sente geliyor ortalama harcaması. 23 sent bugünün fiyatıyla hesaplayın lütfen. Kabaca 1,5 liradan bahsediyoruz. 1,5 liralık bir insan ömrü biçip herkesin bunu kabullenmesini istemiş. Ve bugün Türkiye'de bu işlerin, bu partilerin, bugünün bozuk düzeninin temelini atan insanlar ses çıkartmamış. Bir şair ses çıkartmış sadece. O günden bugüne 70 yıllık bir şiir hala aynı şeyi anlatıyor. 23 centlik askerle ne yapılabileceğini, 23 centin bu coğrafyada ne işe yaradığını anlatıyor. Diyor ki Nazım. Mr. Dulles, sizden saklamak olmaz. Hayat pahalı biraz bizim memlekette. Mesela 200 gram et alabilirsiniz, koyun eti, Ankara'da 23 sente. Yahut 1 kilodan biraz fazla mercimek, 50 santim kefen bezi yahut. Yahut da bir aylığına 20 yaşlarında bir tane insan, erkek. Ağzı burnu eli ayağı yerinde, üniforması otomatiği üzerinde, yani öldürmeye, öldürülmeye hazır. Belki tavşan gibi korkak, belki toprak gibi akıllı, belki gençlik gibi cesur, belki su gibi kurnaz, her kaba uymak meselesi. Belki ömründe ilk defa denizi görecek, belki ava meraklı, belki sevdalıdır. Yahut da aynı hesapla Mr. Dulles, tanesi 23 centten yani, satarlar size bu askerlerin 35'ini birden, İstanbul'da bir tek odanın aylık kirasına. 85 onda 6'sına yahut, bir çift iskarpin parasına. Yalnız bir mesele var Mr. Dulles, herhalde bunu sizden gizlediler. Size 23 sente sattıkları asker mevcuttu üniformanızı giymeden önce de. Mevcuttu otomatiksiz filan. Mevcuttu sadece insan olarak. Mevcuttu. Tuhafınıza gidecek. Mevcuttu. Hem de çoktan mı çoktan. Daha sizin devletin adı bile konmadan. Mevcuttu. İşiyle gücüyle uğraşıyordu. Mesela Mr. Dulles. Yerler eserken yerinde sizin New York'un kurşun kubbeler kurdu o. Gök kubbe gibi yüksek. Haşmetli, derin, elinde Bursa bahçeleri gibi nakışlandı ipek, halı dokur gibi yonttu mermeri ve nehirlerin bir kıyısından öbür kıyısına ebem kuşağı gibi attı 40 gözlü köprüleri. Dahası vardı Dulles. Sizin dilde anlamı pek de belli değilken henüz, zulüm gibi, hürriyet gibi, kardeşlik gibi sözlerin dövüştü zulme karşı o ve istiklal ve hürriyet uğruna ve milletleri kardeş sofrasına davet ederek ve yarın yanağından gayrı her yerde, her şeyde hep beraber diyebilmek için yürüdü peşince Bedrettin'in. O tornacı Hasan, köylü Mehmet, öğretmen Ali'dir. Kaya gibi yumruğunun son ustalığı 922 yılı 9 Eylül'üdür. Dedim ya Mr. Dulles. Herhalde bütün bunları sizden gizlediler. Ucuzdur, vardır illeti. Hani şaşmayın, yarın çok pahalıya mal olursa size bu 23 centlik asker. Yani benim fakir, cesur, çalışkan milletim. Her millet gibi büyük Türk milleti. James dün Türkçe konuştu. Babasının ayrına konuşmadı ama. 70 sene önce ne söylediyse aynı şeyi söyledi. Ve biz 70 yıllık yalnızlığımızı bir kez daha yaşamaya başladık. Bugün sormamız gereken soruları sormadığımız için üstelik. Bugün sormamız gereken sorulardan uzak durduğumuz için üstelik. Bugün sormamız gereken sorulardan kaçındığımız, bununla ilgili yapabileceğimiz hiçbir şey yokmuş gibi davrandığımız için üstelik. Ama öyle değil. 70 yıl önce bu soruları soran insanlar bu toprakların insanlarıydı. Ve biz de şimdi aynı soruları sormak zorundayız. Bir saat sonra gazeteleri getireceğim size. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz yarın sabah saat 9'da görüşürüz. Herkese güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.